Ayrım 4.
Gündelik hayattaki kuralsızlığın kuralları da mevsimlerdeki kuralsızlığa ve kurallara ne çok benzer bilir misin? Kış ortasında baharı yaşamaz mısın çoğu gün? İki mevsimi aynı anda. İç dünyanda bir bahar, dış dünyanda kış. Gündelik hayatındaki politika ile düşlediğin politika arasındaki fark da böyle mi? Beklemek, istemek, haklı olmak gibi her gündelik kavramın politikandaki ve ütopyandaki karşılıkları neler? Ütopyanı gündelik hayatının eleştirisi üzerinde mi tasarlayabiliyorsun? Yoksa ütopyanı ütopik bularak gündelik hayatını sürdürüp gidiyor musun? Kitle iletişim araçlarının tekno-ideolojik saldırısı, sosyalizmin önlenemedik yenilgisi, bu yenilgi üzerinde sokaktaki insanın kontrpolitika saldırılarıyla insan hakları ve özgürlük adına teslim alınması gündelik hayatında sürekli kendini çoğaltmıyor mu? Hele bir de milliyetçiliğin şahlanışı. Bunlar kabus değil. İç dünyanın karartan dış dünyanın gerçeği. İç dünyanı aydınlatmaktan, umudunu diriltmekten başka çaren yok. Çare, ütopyanı gündelik hayatında yaratmaya başlamaktan başka anlam taşımıyor. Ve eğer derdin bir kahraman olmak filan değilse, bunun için sosyalist değilsen, varlık nedenin hemen şimdi bir umut aşısı olabilmek. Ama kafam karışık mı diyorsun? Olsun. Ama benim kafam açık. Sosyalizm mi? Hemen şimdi. Devrim mi? Hemen şimdi. Devrim. Hemen şimdi. Dipnot. İşçilerin Sesi. Sayı 26. 17.6.1991. Özelek. Bu bir hayat tercihi. Bir hayat tarzı ve bu tarzı tartışmak üzere yayınlanmış bir yazının başlığı. Devrim hemen şimdi. Geçen yaz yayınlanmıştı. Çözümün ipuçlarının orada önerilen politik çıkışta olduğuna inananlardanım. Çıkışın imkanı bana göre devrim hemen şimdinin sorduğu ve yanıtını seninle birlikte aradığı soruların karşılığında yatıyor. Seninle burada yeri geldiğince alıntı yapmadan devrim hemen şimdinin sorularına dönmek, dertleşmek istiyorum. Yanıtlarını birlikte verebilmek için bir kez daha. Artık sen olmayan bir sen için kitabın dipnotu. Ve sen bir yoldaş idin, şimdi değilsin. Sen benim için bir yanılsamaymışsın. Sen beni haberim olmadan tüketmişsin. Benim de seni tüketmem gerek. Senden bir iz kalmamalı bende. Şu anda bilemezsin. Yıllardır bilence ve vicdana dair sana söylediğim sözlerden dolayı o kadar utanıyorum ki. Kendimden utanıyorum. Bana ait o sözlerin, sana söylendiğini sandığım o sözlerin bir başkasına söylenmiş olmasından ve aslında senin dinleme işindeki habersizliğimden, şaşkınlığımdan utanıyorum. Bilseydim, haberim olsaydı o sözleri söyleyemezdim ki, utanmazdım ki. Bu ise ikimiz arasındaki bir ilişkiden kaynaklanan bir sorun değil elbette. Bu benim hala varsandığım bir ilişkiden. Gerçekte ise olmayan bir ilişkiden, bir ilişkisizlikten kaynaklanan bir sorunmuş. Yani bir ucunda sen yokmuşsun. Ama bunu ben senden sonra öğrendim. Sen vicdanından kaçtın. Yapamadıklarını rasyonalize ettin. Kurallara uydun. Ben ise kuralsızlığın kurallarında yaşadığın yanılsamasında sana bağlanmıştım. Biz seni terk etmedik. Sen bizi terk ettin. Böyle bir şeyi bilmiyorum. Belki istiyordun, belki de mecburdun. Bizimle olamayışın bir mecburiyetti. Belki terk etmekten başka bir şey yapamazdın. Belki bizden daha üstün saydığın bir başka ortam ile karşılaşman, bizden mecburen ayrı kalmış olmasan bile, bizi mecburen terk etmen anlamına gelirdi. Bilemiyorum. Senin de bildiğini sanmıyorum. Gelinen noktada bir neden bulmaya çalışmak çok anlamsız. Tek bir nedeni yok. Oldu, bitti. Bunda senin bakımından beşeri bir duygu dedikleri korkunun rolü neydi bilemiyorum. Korku da bilinç ve vicdan gibi insanlara ait bir özellik. Korkup da gittiysen kimse sana kızamaz ki. Ama korktuysan ne yazık, mutlu olmaktan da korkmuş oluyorsun. Şimdi mutlu musun bilemiyorum. Çocuğunun adını Umut koymuştun. Senin umudun mu çürüdü? Ama şimdi Umut kaç yaşında? O büyüyor, büyüyecek biliyorsun. Peki şimdi senin umudun ne? Daha da zengin olmak filan mı? Birey olarak kafana göre özgürce yaşamak mı? Birey olabilmek, tüketebilmek için paraya mı köle oldun ve kendini böyle mi özgür kıldın? Birey olunca farklılaşabildin mi? Yoksa sencileyin milyonlarca benzerinle özdeşleşerek sıradanlaştın mı? Her neyse oldu bitti. Ama bilmiyorum. Belki de benim yanılsamam çok yönlü. Ben seni hep entegrallerle, türevlerle ve karmaşık cebirsel denklemlerle çözülebilir bir problem olarak ele aldım. Bilmiyorum. Belki de sen aritmetiğin 4 işlemiyle çözülebilir bir problemdin. Yalın bir problem. Kolay bir problem. Yalnızca basit ve sıradan anlamında değil, yalın ve gerçek anlamında da. Böyle kolay çözülebilir olduğun için zorlandım belki de. Oysa sıradan bir insan herhangi bir ortamı sevebilir. Bu sevgiyi tüketir ve bir başka ortama daha fazla bağlanabildiğini görünce öncekini terk eder. Bu denli basit ve sıradan ve üstelik yalın ve gerçek. Kitabımın başlığı aslında senin de tanımın. Sen hep çıplak gezdin ve üstünde fedakarlıktan, yoldaşlıktan dokunmuş, görünmez bir giysiyle geziyormuş gibi bilinmeyi istedin. Ve bunu başardın. Çevrendeki herkes seni sadık, fedakar ve senin de dört elle sarıldığın, devrimci kuralların bağnaz savunucusu olarak tanıdı. Senden bizi sıradan gerekçelerle terk etmeni kimse beklemezdi. Sen bu rolü oynadın ve bu rolü mecburen sürdürdün. Ve ben gerçeğin kemale ermiş boyutuna vakıf olduğum zaman, üzerinde giysi olmadığını, senin aslında çok renksiz ve beşeri duygularla yaşadığını görüverdim. Senin üzerinde kralın elbisesi gibi bir görünmez giysinin varlığına hayret ben de inanmıştım. Basiretim tutulmuştu ama yoktu ki. Sıradan bir insan olmaktan kaçamadın, yalnızlığını yaşayamadın, kendini diğer benzerlerinle çoğalttın. Bu denli basit. Ve bu basitliğini önceden göremeyişin senin hayattaki en büyük yanılsaman. Sen baskı altında tuttuğun sağduyularının ve ihtiyaçlarının baskısı altındaydın aslında. Bunu başkaları ifade ettiği zaman ve üstelik senden çok daha dolaysız ve dürüst ve içten ifade ettiği zaman dönek oluyorlardı senin gözünde. Ama sen, senin hayatının en önemli boyutu bu boyutun. Her şeyin üzerinde ve seni her şeyi göze almaya zorlayan bir duygu. Seni şimdi bu çıplaklığın ile görüyorum. Bak şunu çok iyi anlamanı isterim. Sana hoşgörüsüzlüğümün anlamı kesinlikle senin bizi terk etmeye hakkın yoktu değil. Sen davadan döndün filan değil. Bu çok saçma ve faşistçe bir suçlama olurdu. Bunun anlamı senin bizi terk ettiğini bize bildirme görevin vardı demektir. Sen bunu yapmadın. Sıradan bir insan olmayı tercih ettiğin halde hala içimizden biri gibi görünmeyi sürdürdüğün için bizi aldatmış oldun. Bizi de bu tercihin ile sıradanlaştırdığın için bu çok büyük ve acımasız bir haksızlık. Belki de elimdeki tek değeri geçmişimi bu şekilde zedeledin. Böylece geçmişimi de eksilttin. Gerçekten geçmişimi de eksilttin. Ve belli ki bir süre eksik kalacak. Şimdi sen hayatımda yalnızca bir dipnotsun. Dipnotlar kaynak göstermek için de kullanılır. Böyle bir dipnotum olsun istemezdim. Ama olmuş bitmiş. Elimde değil. Değiştiremem. Bunu kabul etmeye mecburum. Dipnotumsun ve bu nedenle sana teşekkür bile etmeye mecburum. 1. Bölüm. Kuralsızlığın kurallarını birlikte çoğaltalım. Konulmuş kurallara riayet etmemek için. Yaz mevsimi kuralları. Yaz mevsiminin kuralları yok. Yaz şimdi gerçek anlamıyla kuralsız. Kural yok. Yaz dün yaşandı. Kurallar yaşanmışın ve henüz yaşanmamışın kuralları olabilir. Bunlar belki anılardır. Bunlar henüz bugün değildir ama dün ve yarındır. Dünde yaşayan yarın. Düne övgüdür. Bu belki saçmalıktır. Yaşanmıştaki ve yaşanmamıştaki sevinci yazmaktır. Bu mahzun bir neşedir. Hüzün müdür? Aslında bunlar olmasa bilinç ve vicdan aynı potada şekillenemezdi ki. Şimdiki yaz kuralları birer yanılsamadır. Bilesin diye söylüyorum. Yaz dönemi şimdi yaşanmıyor. Sanki çok eskiden yaşanmış gibi. Nostalji. O kadar mı? Hayır, yaz dönemi ilkbahardan sonra yeniden yaşanacak. Ama önce ilkbaharı yaşamalısın. Yaz döneminin gerçek kurallarını o zaman belirlersin. Kış ortasında da yazı yaşarsın elbette. Düşlerinde ve düşüncelerinde. Dertleşmelerinde, tartışmalarında. Çocukluğunda ilkokul hayat bilgisi kitabında neşe ve gevşeme ve dinlenme mevsimi denen bu mevsim, şimdi politika kitabında mücadele mevsimi olarak anlatılamaz mı? Keyifsiz kural. Zonguldak yürüyüşü sosyalistler için yaz ortasında bir kış gibi yaşandı. İşçiler yürüdüler ve sosyalistleri sevmeden ve istemeden yürüdüler. Sosyalistlerin peşinden yürümediler, kendi başlarına yürüdüler. Bir şişmana lanet okuyup bir başka şişmanı baş tacı ettiler. Ama bırak şimdi kafam karışık tekerlemesine dört elle sarılmayı. Sosyalizm ise sosyalizm, devrim ise devrim. Örgütlenme ise örgütlenme. Bütün bunlar aslında şaşırma. Bir çırpıda anlatılabilir ve anlaşılabilir. Hiç de sandığın gibi karışık konular değil bunlar. Ama sen anlayabilir misin? Anlayabilmen senin kim olduğuna bağlı. Sen kimsin? Sen herkesten farklı olarak her şeyi anlayabilen misin? Sen doğruları hep bilen misin? Doğruları bilmek ile yetinen misin? Öyleyse anlayamazsın. Doğruları söylemenin doğru olanı da yapmadıkça fazla anlamı olmadığının ayrımında mısın? Çözümlemelerin hayat tarafından doğrulanmasının, önermelerin isabetli olmasının, gerekleri yerine getirilmediği sürece kendi başına bir olumluluk yaratmadığının, öyleyse anlayabilirsin. Sen sosyalistsen önce her insan gibi kendinden hoşnut olmayı istemelisin. Kendinden hoşnut olman mutlu olmandır ve sosyalist olman bilinçli tercihin ise bu bilinçli bir mutluluğundur. Marazi durumlar dışında şu gezegende her insan mutlu olmayı, kendinden hoşnut olmayı, sürekli kendini hoşnut kılan bir şeylerin gerçekleşmesini ister. Bu istek en evrenselden, en özgüle, en basitten, en karmaşığa kendini üretip durur. Her insan doğuştan bireydir, bir beni vardır. Birey olmaktan bireyciliğe uzanan mutluluk seçenekleriyle kuşatılmıştır. Burada senin için bireycilik ya da ben merkezcilik gibi saplantılar söz konusu olamaz. Çünkü sosyalist oluşun senin bunları aşmış olmandır. Sen bireyciliğe karşı toplumculuğu seçtiğin düzlemde, en birey kimliğini kazanansın. Ve bu seçiminle benini tatmin etmenin estetik yaşantısına kavuşmuş sayılabilirsin. Aynı nedenle sosyalist olmayı seçtikleri halde biz birey oluşumuzu yaşayamadık diye sızlananlar düpedüz saçmalayanlardır. Sen de saçmalayabilirsin, buna hakkın var. Aynı zamanda hayalci olabilir misin ve inatçı olabilir misin? Dış dünyanın nesneler dünyasının, toplumsal dünyanın kuralları karşısında kendi kuralsız dünyanın, iç dünyanın, kendi dünyanın özneler dünyasının kurallarını dayatabilir misin? Dış dünyanın nesneler dünyasının toplumsal kuralları. Peki ama neden Zonguldak'ta işçiler on binlerce yürüdüler ve sosyalistleri sevmeden ve istemeden yürüdüler? Bugün toplumun değişik kesimlerinden emekçiler 12 Eylül öncesinden daha ağır bir ekonomik sömürü ve siyasal baskı altındalar. Eskiden sahip oldukları pek çok hakları bile gasp edilmiş durumda. Sen onlara yürümeleri gerektiğine inandığın ve onların da inanarak yürümesini istediğin bir kurtuluş yolu sunmaya çalışıyorsun. Ama onlar bir türlü bu yolu tercih etmiyorlar. Neden? Bu sorunun pek çok yanıtı var. Gerekçesinde senin bu yolu sunuşun ile ilgili sıkıntılar bulunan pek çok yanıt. Sunduğun yolun kurtuluş yolu olduğuna inanmıyorlar. Davanı inanılır bir dava olarak görmüyorlar. Bu gerekçeleri ortadan kaldıracak bir örgütün bile yok. Tamam, bunlarla ilgili dertleşebiliriz. Bütün bunların onlar bakımından ifadesi depolitizasyon. Depolitizasyonu esas olarak karşı taraf yaratıyor. Buna senin istemeden yaptığın katkı da cabası. Depolitizasyon bilinç körelmesidir. Siyasi bilinç onlara devrimciler tarafından dışarıdan taşınabilir. Onlar bilinçlendirilince bilinçlendirilebilirler. Ama bu bilinci kalıcı kılan onların buna aynı zamanda kendi öz deneyimiyle edinebilmeleri. Bilinçlendirilmiş olmaları değil, bilinçlenmiş olmaları. 12 Eylül'ün önemli başarılarından birisi solu etkisizleştirme programının etkili bir yöntemi olarak depolitizasyonu kullanmaktı. Solun kendi hatalarını kendi kendisini etkisizleştirmesini şimdilik bir kenara bırakırsan, 12 Eylül'ün emekçileri solculardan uzaklaştırmak için her türlü çabayı harcadığını, bu çabanın toplumdaki depolitizasyonda en önemli etkiye sahip olduğunu görebilirsin. Solcu olmak, devrimci olmak, eli kanlı terörist olmak şeklinde lanse edilmiş. Pek çok emekçi solculara yakın durmanın bedelini ağır eziyetlerle, işinden olmakla çok pahalı ödemişti. 12 Eylül dönemindeki devlet terörü, tehdidi ve korkusu onların senden uzaklaşmaya başlamasına neden oldu. Aradaki mesafe Sovyetlerdeki gelişmeler sonrasında sosyalizmin itibar kaybettiği bir ortamda daha da fazlalaştı. Oysa emekçiler kendi çıkarları için politika yapacaklarsa, kendileri için politize olacaklarsa, açık ki bunu ancak senin gibi sosyalistlerle birlikte gerçekleştirebilirlerdi. Ama bugün tuhaf bir tablo var orta yerde. Bir yanda onlar güvenemedikleri ve açıkça senden de korktukları için seninle birlikte politik mücadelede yer almaktan uzak duruyorlar. Sen ise ancak onlarla birlikte olabildiğin ölçüde bilinçli bir mücadele sürdürebileceklerini biliyorsun. Ama onlar senin dahil olabileceğin bir politik mücadeleden uzak durmayı sürdürüyorlar. Ve sen buna depolitizasyon diyorsun. Diğer yanda yine onlar bıçağın her kemiğe dayanışında sokağa dökülüyor, hak arayış mücadelelerinde kendiliğinden dile getirdikleri politik sloganlar ile hareketleniyorlar. Hakkını yememek lazım. Sen de örgütünle ya da örgütsüzlüğünle onların bu hareketlenmesinde yer almaya çalışıyorsun. Ama öncü değilsin. Onların benimsediği bir öncü değilsin. Olamıyorsun. Ne var ki onların sınıf içgüdüleriyle kendiliğinden sağladıkları bu politikleşme solu seni. Etkisizleştirme programı ve dolayısıyla emekçileri tehlikesiz, pençeleri sökülmüş tutma programı olarak sürüp giden depolitizasyonu tek başına gerçekleştirecek bir özellik taşımıyor. Ama bu kendiliğinden hak arayışı ve bu düzeydeki bir politikleşme depolitizasyonun kırılması, emekçilerin politize edilmesi bakımından elverişli bir zemin olarak orta yerde durmuyor mu? O halde şu depolitizasyonun niteliği üzerinde biraz daha durmakta yarar var. Bakınız Demokrat sayı 17. Burjuvazi şu gezegene demokrasiyi getirmiş olmakla övünür. Haklıdır, haksızdır bir yana, şurası bir gerçek. Burjuvazi demokrasiye bir tebaa statüsünde iken ihtiyaç duymuştu. Kendisi egemen olduğu zaman ise hiçbir zaman tebaanın, emekçilerin kendi işlerine doğrudan mücadele etmesine göz yummamıştır. Onların politikaya katılımını ne yapıp edip engellemiş, bunu bütünüyle başaramayacağını anladığında ödün vermiştir. Siyasi demokrasi işte böyle bir ödünün tarihsel ifadesi, aynı anlama gelmek üzere onların koparıp aldığı bir hak, ödünün diğer yüzü koparıp almak. Siyasi demokrasi burjuva toplumlarında geliştirilen ve siyasi temsil ile sınırlı içeriğe sahip bir politika tarzı. Yönetenler ve yönetilenler arasında kesin ayrım çizgileri mevcut. Seçmenler genel oy hakkı ile kendilerini yönetecekleri seçme haklarını kullanırlar ve seçtiklerinin kendilerini temsil ettiği düşüncesiyle bir dahaki seçime dek beklerler. İşte depolitizasyon yani politik faaliyetten uzak kalma, bırakılma bu bekleyiş süresinde mayalanır. Tarihsel olarak ve dahi sistemin gereği yapısal olarak ve burjuvazi onları politikadan uzak tutabilmesinin imkanlarını bu bekleyişte çoğaltabilmiş, günümüze geldiğinde depolitizasyonu çağdaş teknoloji ile ideolojik olarak yeniden üretmeye yönelmiştir. Geçmişte dinsel motiflerin yarattığı şartlı refleksleri, mistifikasyonları, bugün örneğin TV ve siyasi reklam motifleri çok daha etkili düzeylerde yaratmış olmuyorlar mı? Allah'ın kulu yaratması ve ona akıl ihsan etmesi gibi egemenler de seçmenlerini yaratıyor ve onları bilinçlendiriyor. Böylesine davranabilen seçmene bilinçli diyebilmek için ya burjuva ideolojisine sırılsıklam aşık olmak ya da çocuğun kafasına vurursan aptal olur sözünü inkar etmek lazım gelir. Egemenler düpedüz tebaanın, vatandaşların kafasına vurarak tercihe zorluyorlar. Kafasına vurdukça da onların ortaya koyduğu eğilim, sopayı tutanların güttüğü amaca pek ters düşemiyor. Toplumsal bir şartlı refleks başka bir şey değil. Bu şartlı refleksi yaratan sopa ile kastedilen elbette yalnızca bildiğin şiddet, zorbalık, asker, polis, tehdit filan değil. Şartlı refleks özellikle düzenin ve devletin ideolojik aygıtları ile yaratılıyor. Sopa ile kastedilen egemen ideoloji, ideolojik şiddet. Şimdi diyeceksiniz ki devleti sopaya benzetenlerden çektiğimiz yetmiyormuş gibi başımıza bir de bu benzetmeyi çıkardın. Aman efendim nedir şu teoriyi vulvarize eden benzetmelerden çektiğimiz? Ne yapalım? Burada vulvarize edilmemiş teoriyi erbabına bırakalım. Çünkü dertleşmekten öte bir kaygı yok söylenenlerde bu bir. Bilirsin teorisyenler benzetme ya da teşbihte bulunmazlar. Kendi yaptıklarına analoji, benzeşim derler. Zevahiri kurtarırlar. İkincisi eğer benzetmeyi hakikaten pek şiddet bulduysan şöyle bir yumuşatma mümkün. De ki sopa değil ama gözlük. İdeolojiyi bir toplumsal bilinç biçimi olarak kabul edebilirsen benzetmeyi isabetsiz bulanlara yine hak vermek kaydıyla de ki İdeoloji bu anlamda bir gözlük. Bireyler bunun farkına varsalar da varmasalar da bu gözlüğü takarlar. Toplumdaki her sınıfın bireyleri sınıf mücadelesini bu gözlük sayesinde doğrudan dolaylı kavrayabilir. Burada önemli olan takılan gözlüğün hangi sınıfa ait olduğu. Çoğunluk toplumda egemen olan sınıfın gözlüğünü kullanır. Daha doğrusu adamın gözüne takıvermişlerdir bu gözlüğü. Egemen ideoloji bu sınıfın ideolojisi olduğuna göre böyle bir gözlük ile bakan her kim olursa olsun toplumsal gerçeği egemen sınıfın çıkarlarına göre algılamaz mı? Onun bakış açısından görmez mi? Egemen sınıfa ait olmayan sınıfların bireyleri bunun farkına varınca kendi sınıf gözlüklerini takabilince olayları artık kendi ideolojilerinin süzgecinden geçirmeye başlayabilirler. Bunlar artık sınıf bilincine ermişlerdir. Toplumsal gerçekleri kendi sınıf çıkarları açısından değerlendirebilirler. İşte böyle bir riziko ideolojinin gözlük düzeyindeki kullanım değerini azaltmaktadır. Öyleyse egemenler ideolojiyi hakikaten bir sopa gibi kullanmaya mecburdurlar. Senin benzetmeyi yumuşatma talebinde işe yaramaz. Kandırarak bilgilendirmekten ziyade döve döve bilgilendirme. Nitekim bu tarz bizim marif anlayışımızda dahi mündemiştir. Marif deyince eğitim, öğretim, bilgilendirme akla geliyor. Peki şöyle bir yargıya ne dersin? Eskiden burjuvazi ideolojik yönlendirmeye önem verirdi. Tek yanlı da olsa bir çeşit bilgilendirme, egemen ideoloji, toplumun bilincini bilgilendirme ile belirleyen bir hat üzerinde hüküm sürerdi. Şimdi ise ön planda bilgilendirmenin kendisinin bulunmadığı imajlara dayalı bir algılattırma, yutturma hattı ön plana çıkmış sayılamaz mı? Bu da elbette bir tür bilgilendirme ama algılattırma şeklinde bir bilgilendirme. Biliyorum bunu bir çırpıda kavramlaştırmak ya da izah edilmiş sayıp bir kenara koymak mümkün değil. Ama işte böyle yeni bir durum var karşında. Al sana bir benzetme daha. Her benzetmedeki tuhaflık yine göze alarak söylenebilirse aç bir adama zehirli ya da uyuşturucu yiyecek sunmak yerine şimdi şekere benzeyen haplar veriliyor. Yutturması o kadar kolay ki. Terörü illa kuruş süzesiyle uygulamıyorlar. Terörün işte böyle çağdaş uygulamaları var. Yeni dünya düzeni ideolojisinin dahi terörist olmasıdır. Kendisine bir çırpıda teslim edilen eski sosyalist mevziler ile yeni mevzilere de sahip olan yeni düzenciler şiddeti ideolojik düzeye sıçratacak denli şımarıklaştılar. Tarihin en şımarık ve yüzsüz sınıf ideolojisiyle karşı karşıya değil miyiz? İdeolojik şiddetin son 10 yıllarda en etkili ve mücessem hali, kitle iletişiminin eriştiği tekno-ideolojik boyut, tek kelimeyle televizyon. İdeolojik şiddet, tekno-ideolojik saldırı aygıtlarıyla yürütülüyor. Burada yeni dünya düzeni muhabbeti yapmanın sırası değil ama depolitizasyon bağlamında birkaç söz söylemeden de olmuyor. Kapitalistler yeni düzenlerinde yarattıkları ideolojik iklimlerinde zorbalığın adını değiştirip insan hakları savunuculuğu koydular ve demokrasi şampiyonu kesildiler. Aslında şu Körfez Savaşı olmasaydı, şimdi söyleyeceğim, iyi ki oldu, anlamına gelmesin sakın. İnsan hakları şampiyonlarına, siz sahtekarsınız ulan diye bağırmak epey güç olacaktı. Ve bizimkiler kesinlikle inanmayacaklardı. Hiç olmazsa şu savaş kapitalistlerin içtenliği konusunda biraz tereddüt yarattı. Velhasıl medeniyet taşıyan misyonerleri ile sömürgeleri Hristiyanlaştıran ve kapitalistleştiren Batı, şimdi uydulardan yayınladığı TV kanallarıyla gezegeni bir çırpıda hizaya getirecek, hayran bırakacak mucizevi icatlarıyla arzı endam ediyor.